Kitabın adı 8. Gün. Yazarı Glenn Mead. 54. Ayrım. 7. Bölüm. 14 Kasım. Kıyamet Günü. 87. Washington DC, Güneydoğu Bölgesi. 8:48. Raşit ile Gorev, hücre evinin oturma odasına girdiklerinde, Moses Lee, pencerenin önündeki koltuğa oturmuş, kucağında bir MP5 kahve içiyordu. "Kardeşlerim, nasılsınız? Sokağı dikkatle gözledin mi?" diye sordu Raşit. "Tabii, gece yarısına kadar nöbet tuttum. Abdullah nöbeti devraldıktan sonra da birkaç saat uyudum. Şimdi sıra yine bende." Lee ayağa kalktı. Üzerine sımsıkı yapışan pamuklu tişörtünün altında kaslarını iyice şişirdi. Eliyle pencereden dışarısını gösterdi. "Endişe etmene gerek yok. Burası gerçekten sakin. Görünürde aynasız filan olmadığı gibi bu çevrede bizi rahatsız edecek göt deliği de yok." Raşit pencereye yaklaştı, leş gibi olmuş perdeyi endişeli bir ifadeyle araladı. Sokağa bir göz attıktan sonra omzunun üzerinden Gorev'e seslendi. "Çoktan burada olmalıydı. Belki de trafiğe yakalandı. Altında motosiklet var Gorev, bir sorun olmaması gerekir. Ya motor bozulduysa? Öyleyse neden telefon etmiyor, numarayı biliyor." Gorev'in gözlerinde endişeli bir ifade vardı. Omuzunu silkerek merak etmemeye çalıştı. "Carla için endişelenme, gelecektir." Raşit kuşkuyla kaşlarını çattı. Moses'a döndü. "Gözlerini sokaktan ayırma, geldiğini görürsen bana haber ver." Saatine bakıp yeniden Gorev'e döndü. "Eğer 20 dakika içinde gelmezse onsuz gideriz." 8:32. 4 numaralı yolda kuzeybatıya DC merkezinden 20 kilometre uzaklıkta bulunan Forestville'e doğru son sürat ilerlerken Collins endişe içindeydi. Son 3 gecedir üzerinde hissettiği baskı, Kursk'la ve kadınla ilgili haberleri öğrendikten sonra iyice artmıştı. Morgan'la birlikte Chesapeake'den yola çıktıklarından beri ikisi de şaşkındı. Collins'in kafası hızlı bir biçimde çalışıyor, tüm vücudu bir yay gibi geriliyordu. Hücre evini buldular. Acaba Raşit hala orada mıydı? Ya gitmiş ve kimyasalı da yanında götürmüşse? Gitmediyse evdekilerin haberi olmadan eve nasıl girilecekti? Bomba hala evde olsa bile zamanından önce etkisiz hale getirebilecekler miydi? Ya her şey ters giderse? Murphy'nin bir planı olması için Tanrı'ya dua ediyordu. Ama düşündükçe durumun ne kadar ümitsiz, ne denli tehlikeli olduğunu çok daha iyi kavruyordu. Raşid'in en ufak bir tehlike belirtisi hissettiğinde gözünü kırpmadan şehit olacak, yanında da Washington halkının yarısını götürecek teröristlerden olduğundan emindi. Raşit, onu yeniden bulma düşüncesi Collins'in yüreğinin hızla çarpmasına, önündeki yola bakarken sırılsıklam terlemesine neden oluyordu. Morgan, arabayı bir çılgın gibi kullanıyor, gaza basmış, kilometre ibresini 170'lerin üzerine çıkarıyordu. Hız şeridinden tüm sirenler açık büyük bir gürültüyle ilerliyorlardı. "Alışveriş merkezi sağda," diye bağırdı Collins. "Bir sonraki çıkışı kullan." Morgan otoyoldan çıktı. 2 dakika sonra Murphy'nin Kursk'la buluşması için kararlaştırılan otoparka girdiler. Otoparkın önündeki alanda koyu camlı Savannah'ı arabanın yanında durup bekleyen Kursk'u gördüler. Kursk elini salladı. Sonra Savannah'ın arka kapısını açtı. Bir kadın indi. Collins kadının Carla Sheriff olduğunu anladı. Solgun ve bitkin görünüyordu. Morgan Savannah'ın yanına gelip durduğunda Kursk kapıyı hızla kapattı. Araba dönüş yapıp lastik cayırtısı içinde uzaklaştı. Collins ağzı şaşkınlıktan bir karış açık sordu. "Ne oluyor Kursk?" Rus Ford'un arka kapısını açıp Carla Sheriff'i koltuğa oturttu, sonra yanına geçti. "Yolda anlatırım." 8:59. Boş depo Güneydoğu Otoyolu'nun hemen kenarında Fulton Chase'den 400 metre uzaklıktaydı. 4 ay önce hemen hemen boşaltılmış olmasına rağmen bu sabah etrafı açık otoparkına 6 otomobil, koyu renk camlı 2 Dodge minibüs ve endişeli görünen 20 kadar federal ajan doluşmuştu. Gri bir Ford Galaxy otoparka saptı. Hızla arabalara yaklaşıp durdu. Tom Murphy ter içinde inerken arka kapıdan 3 ajan daha göründü. Murphy neredeyse panik içinde adamlarından birinin yanına koşup kükredi. "Collins ve Morgan ne cehennemde? Burada olmaları gerekirdi. Adam Murphy'nin omzu üzerinden otoparka giren yeni bir FBI arabasını gösterdi. Hemen arkanızdalar efendim. Her krizde sürenin sonuna yaklaşılır ve görünürde olumlu bir çözüm olmazsa panik yaşanır. Güvenlik güçleri ve rehine aracıları, özellikle de insan hayatını tehdit eden durumlarda, güç bir pazarlığın son anlarındaki gerginliği azaltmak için ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, panik korkunç yüzünü göstermeye başlar. Bazı rehine aracıları bu paniğe süre sonu histerisi adını verirler. Son an yaklaşır ve gerginlik artarken bitkinlik de denklemi etkilemeye koyulur. Asabi korkular baş gösterir, yalın dehşet yayılır. Tom Murphy böylesi anları bir çeşit hortuma benzetirdi. Fırtına şiddetlenir, etraf karışır ve insanlar çıldırdığında belirli bir taktiğe başvururdu. Çevredeki herkese kahrolası ağzını kapatmasını söylemek, fırtınanın ortasında sakin bir yer bulmak, sürenin yaklaşan sonunu kafasından atmak, açık, sakin ve mantıklı adımlarla yapılacak işler listesini gözden geçirmek. Oysa bu sabah bir türlü öyle olmuyordu. Her şeyden önce Carla Sheriff'le çabucak gerçekleştirilen umutsuz bir görüşmeden sonra Collins, Morgan ve Kursk'un biraz daha sorgulaması için genç kadını minibüslerden birine göndermiş, hücre evinin içini gösterir bir plan çizdirmiş, içeridekilerin adlarını söyletip tarif ettirmiş ve şimdilik işin dışında tutmaya karar vermişti. Şimdi de çevresinde 20 kadar heyecanlı, ne yapacaklarını bilmek isteyen ya da son 15 dakikada Murphy'nin genel merkezden buluşma yerine gelişi sırasındaki gelişmeleri anlatmaya çalışan ajan vardı. Parmağını adamlardan birine uzattı. Dave, keşif yapan adamlardan ne haber? Üçü de evin bulunduğu sokakta. İçlerinden biri 2 dakika önce evin önünden geçti. Sokakta gri bir Playmot, evin hemen önünde de siyah bir Yamaha motosiklet var. Bir hareket filan? Hiç yok. Hem alt hem de üst kattaki bütün perdeler kapalı olduğu için adamımız içeriği görememiş. Murphy düşündü. Playmot ve motosiklet dışarıda olduğuna göre minibüsün hala garajda olma ihtimali nedir? Raşit minibüsü DC'nin merkezine yakın bir yere götürmüş olabilir mi? Yalvarırım Tanrım, minibüs hala orada olsun. Adamlara söyle, bir hareket görür görmez bana haber versinler. Ev neye benziyor? 2 katlı ve harap, sokaktaki öteki evlerin çoğu gibi. Ya garaj? Adamımız yeterince sağlam görünen, yukarıdan kapanan bir kapısı olduğunu söylüyor. Gürültü yapmadan kırılamaz, zorlanamaz diyor. Yine de arabayla çarpıp açabiliriz. Hayır, çok tehlikeli. Kimyasal hala oradaysa kazayla patlatabiliriz. Evin 2 yanındakiler boş mu? Öyle görünmüyor. Yakında boş görünen bir ev var mı? Gidip kapılarını çalmadıkça söylemesi güç. Çocuklar kapıları çalsın mı? Hayır. Şimdilik sadece o kahrolası evi gözetlemelerini ve yapmaları gerekeni yapmalarını istiyorum. Yüzü ve gömleği terden sırılsıklan bir başka ajana döndü. Teknik ekiptekiler ne yapıyor? Dinleme cihazlarını hala kuramadılar mı? Şu anda kurmakla uğraşıyorlar Tom. Minibüsü sokağın sonuna yakın evden görünmeyecek bir yere park etmişler. Orada kalmalarını söyle. Bir şey yakalasalar da yaklaşmalarını istemiyorum. Murphy, teknik minibüsteki dinleme cihazları işe yarayacak mıydı bilmiyordu. Yine de denemeye değerdi. Sokaktaki çocuklardan biri evin arkasına bir göz atmayı denedi mi? Eve arkadan girebilir miyiz bilmek istiyorum. Elinde telsiz olan bir ajan cevap verdi. İçlerinden biri şu anda bununla meşgul. Beni arayacak. Çevredeki evlere bakılırsa arkadaki evin küçük bir bahçesi olmalı, diyor. Tanrı aşkına söyle ona dikkatli olsun. Arkada da gözcüleri olabilir. Bunun farkında Tom.
Murphy korku, bitkinlik ve asabi heyecan karışımı bir hisle ürperdi. Çevresindeki tüm ajanların da aynı durumda olduğunu düşündü. Sürenin dolmasına topu topu 1 saat kalmışken ve Raşid'in ne zaman harekete geçeceği bilinmezken gerginlik havayı elektriklendiriyordu. Enerjisinin hızla azaldığı bir sırada Murphy süre sonu histerisinin sinsice yayılmaya başladığının farkındaydı.
Öyleyse seni arar aramaz bana haber ver.
Yüzündeki teri kim bilir kaçıncı kez sildikten sonra kadının bulunduğu yeşil minibüse koşup bindi. Daracık minibüsün içinde Carla, Sheriff, Collins ile Morgan'ın arasında oturmuş, Kursk da karşılarına geçmişti. Ter içindeki yüzüyle korkunç bir baskı altında görünüyordu. Vücudu öylesine titriyordu ki Murphy yıkılıp yıkılmayacağını merak etti. "Yardımına ihtiyacımız olacak," dedi aceleyle. "Eve girebilmek için sana ihtiyacımız var. Bunu yapabilir misin?"
"Bilmiyorum."
Gözleri korku içindeydi. "Bak küçük hanım, çok zamanımız yok. Tek umudumuz da sensin," dedi Murphy. "Raşit seni bekliyor, değil mi?"
Evet.
"Öyleyse bunu hemen yapmalıyız." Murphy döndü, adamlardan birine bakarak parmaklarını şaklattı. "Kıza bir mikrofon takılsın. Hemen şimdi. Kıza ses alma düzeni takılsın."
"Tom," diye araya girdi Collins. "Bir sorunumuz var."
"Ne?"
"Motosikletle gelmesini bekliyorlar."
"Ne?"
Collins açıkladı. Murphy homurdanarak avucunu alnına vurdu.
"Aman tanrım."
Bütün bu kargaşada Carla Sheriff'in Chesapeake'den nasıl gelmesi gerektiğini düşünmemişti. Bu saatten sonra 1000cc'lik Honda'nın eşini hangi cehennemden bulacaktı ki? İşte şimdi tekerleğe bir çomak sokulmuştu. Umutsuzca kafasını salladı.
"Tanrım, boku yedik Jack.
Belki de onu içeri sokmanın başka bir yolu vardır.
Tanrı aşkına nasıl?"
Collins anlattı. Sözleri bitince Carla Sheriff'e bakmak için döndü. "Asıl soru, bunu yapabilir misin?" derken genç kadının bembeyaz olduğunu gördü.
88. Izzy Madek dudaklarını şapırdattı. Kıçı gri taksinin koltuğuna yapışık geçirdiği hareketli bir 10 saatlik vardiyadan sonra yanında kızarmış patates ve 1-2 dilim domuz pastırması olan omletli, tereyağlı, çörekli bir kahvaltı ve bütün bunları ıslatacak bir fincan şekerli kahve burnunda tütüyordu. Her şey son yolcusunu da Güneydoğu Otoyolu'nun yakınlarında indirdikten sonra eski Buick'le Minnesota Caddesi'nin hemen arkasındaki Gözde Lokantası'na doğru ilerlerken oldu.
"Siktir!"
Frene basarak durdu. Arabanın önüne biri siyah, biri beyaz iki kişi fırlamıştı. İkisinin elinde de tabanca vardı. Izzy bütün gücüyle frene basarken beyaz olanı şoför penceresinin yanına geldi ve altın gibi parlayan rozetini gösterdi.
"FBI, in aşağı."
"Ne yaptım ki adamım?"
Collins hızla kapıyı açtı, Izzy'yi sürükleyerek arabadan çıkardı.
"Taksini ödünç alacağız."
9.06. Murphy, komuta merkezini sokağın ucuna, hücre evinin 150 metre ötesine taşımıştı. Yanında Kursk'la Dodge minibüslerden birinin ön koltuğuna oturmuştu. Her ikisi de ter içindeydi.
"Herkes yerinde mi?"
diye bağırdı adamlardan birine. Arabanın arkasına çömelmiş, telsizi kulağına dayamış adam başparmağını kaldırdı.
"Hepimiz hazırız Tom, sen sadece işaretini ver."
Murphy istavroz çıkardı. Derin bir nefes alıp düşündü. İşte bu kadar. Eğer işi bok edersem birkaç dakika sonra yarım milyon kişi yanacak. Düşüncelerinin ağırlığı altında ezileceğini sandı. Ama bu kadar kısa zamanda her şeyi ayarlamış, her açıyı incelemeye çalışmıştı. Bir ara sokağın karşı tarafındaki evlerden ikisini ele geçirmeyi, arkadan girerek hücre evinin kapısının karşısına keskin nişancılar yerleştirmeyi düşünmüştü. Ama böylesi çok tehlikeli olurdu. Komşular hareketin farkına varıp bahçelerini basan silahlı FBI ajanlarını görünce paniğe kapılabilir, bu da Raşid'i ya da sokağın o tarafını gözleyen adamını harekete geçirebilirdi. Buna karşın kurşun geçirmez kevlar yelekler giymiş, Heckler & Koch makineli tabancalı 6 adam, Murphy'nin bir işaretiyle arka taraftaki duvarlara tırmanmaya ve hücre evine o taraftan girmeye hazır bekliyordu. 12 tanesi de Murphy'nin hemen arkasındaki Dodge minibüste işaretini gözlüyordu. Carla Sheriff'in çizdiği planı ajanlarına da anlatmıştı. Biraz daha zamanı olsa adamlarından ikisini hemen yakındaki sokaklarda benzer evlerin içini izlemeye gönderirdi. Ne var ki hızla akıp giden dakikalar Murphy'ye böyle bir imkan tanımamıştı. Raşit ve Gorev'in yanındaki iki adamın, Abdullah adlı bir Arap'la Moses adında bir Amerikalı siyah, hala evde bulunduklarını, silahlı olduklarını tahmin ediyordu. Sivil siyah ajanlarından altısı hala sokaktaydı. İkisi evden 50 metre ötedeki bir arabada, en gençleri olan ikisi de bol pantolonlarla eğlenmeye çıkmış, iki getto çocuğu gibi kaldırımda. Tıka basa tehlikeli maddeler teknisyeni ve ordunun teknik destek biriminden uzman dolu 4 sivil minibüs birkaç blok ötede hücre evine doğru ilerlemek için Murphy'nin emrini bekliyordu. 100 kadar ajan deponun otoparkına doluşmuş, Güneydoğu Otoyolu'nun üstünde de 3 helikopter gezinmeye başlamıştı. Bunların hepsi gerektiğinde olay yerine gelmeye hazırdı. Tıpkı 1 kilometre ötede otoyolun öbür tarafındaki 6 ambulans gibi. Ayrıca Murphy'nin arkasında işlerin pazarlık aşamasına varması durumunda devreye girmeleri için rehine konularında deneyimli 2 aracıyla 2 Arap çevirmen de vardı. Murphy bu olasılığı hiç düşünmüyordu. İçinden bir his bunun bir ölüm kalım meselesi olduğunu söylüyordu. Eğer Raşit evdeyse ya onu öldürecekler ya da Raşit bombayı patlatacaktı. Onu çok rahatsız eden bir düşünce de Carla Sheriff'ti. Kadının çok korktuğunu, her an yıkılmanın sınırında olduğunu biliyordu. Karnının üzerine tutturulmuş tek yönlü vericiyle bluzunun altına gizlenmiş mikrofon, Murphy'nin, öyle umuyordu, evin içinde konuşulanları duymasını sağlayacaktı. Adamlar sinyal seviyesini kontrol etmiş ve anlaşılır bulmuşlardı. Murphy de genç kadına eve girdiğinde İngilizce konuşmayı sürdürmesini söylemişti. Düşündü. Bunu sonuna kadar götürmesi, söylenenleri yapması için dua etmek gerek. Rahatsız edici bir düşünce daha vardı. Ona ne kadar güvenebilirim? Ya eve girince fikrini değiştirirse? Bu konunun üzerinde daha fazla düşünmeyi göze alamadı. Yüzünü sildi, dürbününü kaldırarak karşıdaki kırmızı tuğlalı harap eve bir kez daha baktı. Hala bir hareket yoktu. Yalvarırım Tanrım, bugün bana iyi davran. Yeniden istavros çıkardı. Glock tabancasını kılıfından çekti, kararını verdi. Tamam, başlıyoruz. Hazır olun çocuklar. Minibüsteki ajanlar heyecanla silahlarının kabzalarını sıktı. Murphy elindeki vericinin düğmesine basıp mikrofonu ağzına götürürken ter kokulu arabada gerginlik iyice arttı. Jack, hepimiz hazırız. Başlayalım artık. Telsizden Collins'in sesi duyuldu. Yola çıktık. 5 saniye sonra Murphy sokağın alt ucundan sapan gri taksiyi gördü. Kaldırımın kenarından yavaşça ilerliyor, eve yaklaşıyordu. Murphy minibüs şoförünün omuzuna dokundu. Yürü. Dodge'un motoru çalıştı. Araba saatte 10 kilometre hızla sokakta ilerlemeye başladı. Gri taksi sokakta ilerledi. Morgan direksiyondaydı. Carla Sheriff de arka koltukta. Collins, sırtında altın harflerle FBI yazılı ceketini giymiş, sağ elinde Glock, genç kadının yanına dışarıdan görünmeyecek şekilde çömelmişti. ''Neredeyse geldik Jack,'' dedi Morgan. ''50 metre daha. Hazır ol adamım.'' Collins, ceketinin koluyla terli alnını sildi. Gözlerini kaldırıp Carla Sheriff'in yüzüne baktı. Genç kadının bacaklarının titrediğini gördü. Sakin görünmeyi beceremiyordu bir türlü. Ne yapacağını biliyorsun değil mi?
Evet.
Sana söylediklerimizi hatırlamaya çalış, tamam mı? Sakın unutma. Carla Sheriff hala titriyordu. Collins düşündü. Bu işi sonuna kadar götüremeyecek. İçgüdüsü ona duyduğu düşmanlığı unutmasına ve uzanarak elini yatıştırırcasına tutmasına neden oldu. Unutma, hemen arkanda olacağız. Geldik, dedikten sonra taksiyi yavaşlattı Morgan. Kırmızı tuğlalı evden 10 metre önce usulca durdu. Collins kafasını iyice eğdi. Yine de Carla'nın yüzünü görmeyi başardı. Genç kadının korkusunu çok canlı bir şekilde hissediyordu. Titremesi daha da artmıştı. İki derin nefes al, dedi Carla'ya. Ondan sonra da söylediğim gibi taksiden in. Carla dondu. Hareket edemiyor, dudaklarını büzmüş ileriye bakıyordu. Morgan birden ona döndü. Lütfen küçük hanım. Bizi böyle bırakamazsın. Yapmalısın. Carla ağlamak üzereydi. Bana bir söz verir misiniz? Ne sözü? Diye sordu Collins. Nikola'ya zarar vermeyeceksiniz. Bu ona bağlı. Şimdi lütfen, gitmen gerek. Arabadan in, sana söylediklerimi yap ve sakin olmaya çalış. Carla titreyerek son bir gayret sarf etti ve taksiden indi. İndikten sonra arka kapıyı kapattı. Çantasını açtı, ön pencereye yaklaşarak açık camdan Morgan'a $100'lık bir banknot uzattı. Morgan bozuk parası yokmuş gibi kafasını salladı. İkisi sanki tartışıyorlarmış gibi yaptılar. Sonunda Carla titrek bacaklarla eve doğru yürüdü.
89. Elinde MP5 pencereden dışarısını gözleyen Moses Lee, kaldırımın kenarında duran gri taksiyi gördü. Ayağa kalktı, kalın örgü perdeyi azıcık araladı. Kadının taksiden indiğini, şoföre vermek için çantasında para aradığını, şoförün kafasını salladığını gördü. Şoför kadına bir şeyler söyledi. Kadın arabanın yanından uzaklaşıp eve doğru yürürken şoför kontağı kapamadan beklemeye başladı. İçgüdüsü Lee'yi sokağın öbür taraflarına bakmaya yöneltti. 2 dakikadan beri karşı kaldırımda topu topu 50 metre ötede 2 siyah vardı. Üzerlerinde sokak kıyafeti, bol pantolon, yün şapka vardı. Sanki konuşmaya dalmış gibiydiler. Düş mü görmüştü yoksa adamlardan biri 2 kere çaktırmadan eve doğru mu bakmıştı? O gençlerde hoşuna gitmeyen bir şey daha vardı. Sokakta dolaşırken gördüklerinden biraz daha yaşlı duruyorlardı. Çok değil, ikisi de 20'lerinin ortasında ya da sonunda olmalıydılar. Ama bu küçücük uyumsuzluk da Lee'yi kuşkulandırıyordu. Bunun dışında 10 dakika önce içinde 2 siyah olan bir otomobilin geçtiğini görmüştü. Bunda şaşılacak bir şey yoktu ama yolcu koltuğunda oturanın geçerken eve şöyle bir baktığını, sanki bir göz attığını gördüğünden emindi. Araba bir daha görünmemişti. Bu gördükleri ayrı ayrı insanı meraklandıracak şeyler değildi. Ama bir araya geldiklerinde merakını artırdı. Bir şeyler döndüğünü düşündüren alarm zilleri çaldırdı. Abdullah koltuğunun altında pompalı tüfeği, elinde kahvesiyle odaya girdiğinde Lee kaşlarını çattı. "Arkadaşına söyle, kadın taksiyle geldi," dedi aceleyle. "Bir de sokakta acayip bir şeyler döndüğünü hissettiğimi anlat." Carla eve doğru yürüdü. Bacaklarındaki gücün tükendiğini, yüreğinin güm güm attığını hissediyordu. Alt kattaki ön pencerenin perdesinin oynadığını görünce korkusu arttı. Gözleniyordu. Gözleneceğini biliyordu ama bu his korkusunu şiddetlendiriyordu. Ne yapması gerektiğini biliyordu. Söylenen her şeyi anlamıştı. Geri dönmeyeceğinin farkındaydı ama sonuna kadar gidebilir miydi? Nikola'ya gerçekten ihanet edecek miydi? Yoksa daha şimdiden ihanet etmiş mi sayılıyordu? Bu kabusun bitmesini, kendisi için hemen şu anda burada bitmesini istiyor, yüreğinin ta derinliklerinde başka çare olmadığını biliyordu. Tek umudu, ümit edebileceği tek şey bir biçimde onu kurtarmaktı. Basamakları çıkarken gözyaşlarını tutmaya çalıştı. Karnına tutturulan, derisini gıdıklayan vericiyi bluzunun altına takılı mikrofonu hissetti. Zile bastı. Eli öylesine titriyordu ki indirdi. Ne yaparsan yap ama sakın korktuğunu, ürktüğünü belli etme. Bahaneni anlat. Şoföre bozuk para götürmek zorunda olduğunu söyle. Parayı alınca taksiye dön. Parayı öde, sonra eve gir. Sürgüyü çekme ve kapıyı aralık bırak. Nikola'ya söyleyemez miyim? Sakın ha! Çok tehlikeli olur. Ne tepki vereceğini bilemeyiz. Bu kez yalnız hareket etmek zorundasın. İşte şu anda kendini öyle hissediyordu. Yalnız ve korkuyordu. Hayatında hiç korkmadığı kadar korkuyordu. Birden ön kapı açıldı ama sadece 20 santim. Carla bir an için kapının öte tarafında duran Moses Lee'yi gördü. Ama adam kapıyı açıp içeri girmesine izin vermek niyetinde değil gibiydi. "Benim," dedi Carla, sesinin titremesini önlemek için fazlasıyla çabalayarak. "Neden taksiyle geldin?" "Motosiklet bozuldu." Sessizlik. Kapı hala açılmamıştı. "Neden? Beni neden içeri almıyorsun?" Cevap yok. Carla düşündü. "Bir yerde yanlış yaptım. Bir yerde korkunç bir yanlış yaptım." Bunu hissediyor, yüreği hızla çarpıyordu. Sonra koridorda fısıltılar duydu. Yüreği daha da burkuldu. "Biliyorlar. Onlara ihanet ettiğimi biliyorlar." Sonra kapı birden açıldı. Lee'nin güçlü eli uzandı, Carla'yı içeri çekti. "Kahrolası, ne oluyor?" dedi Morgan yüksek sesle. "Ne? Ne oldu?" dedi hala yere çömelmiş olan Collins. Çevresini göremiyordu. "Herifin biri kızı içeriye çekti. Kıpırdama Jack,
Ne istersen yap ama sakın kıpırdama. Morgan telsizi açtı. Tom, kızı evin içine çektiler.
Ne?
Biri kapıyı açtı, kızı koridora çekti, sonra kapıyı yeniden kapadı. Bu iyi değil Tom, piçler bizi fark etmiş olmalı. İçeri girelim mi?
Bir sessizlik oldu. Uzun ve umutsuz bir sessizlik. Murphy kapıdaki konuşmayı kulaklığından duymuş ama olanları görememişti.
Hayır, dedi Murphy. Sesini duyuyorum. Şimdi sakın kıpırdamayın. Olduğunuz yerde kalın ve ben söylemeden tek bir hareket bile yapmayın.
Ne oldu? Diye soran Raşit ön odada Carla'nın karşısında duruyordu. Bir eliyle akrebi tutmuş, öteki eliyle de genç kadının koluna yapışmıştı.
Sana bir soru sordum.
Motosiklet bozuldu, taksi tutmak zorunda kaldım.
Nerede bozuldu?
Buradan 3 kilometre ötede. Motor durunca bakmak zorunda kaldım. Bu yüzden de geciktim.
Carla korkusuna rağmen savunmaya geçti.
Bu sorular neden? Sana ne olduğunu anlattım.
Raşit genç kadının gözlerinin içine baktı. Tüm yüzünden hayvani bir dikkat okunuyordu. Arkasında duran Gorev yaklaştı, Raşit'in elini tuttu.
Bırak kızı Raşit. Carla yanlış bir şey yapmadı.
Belki ama rastlantılardan hoşlanmıyorum. Moses karşı kaldırımda dolaşan iki kişi görmüş. Biraz önce de arabayla geçen iki kişi daha. Evi gözetliyor olabilirler, dedi.
Emin misin? Diyen Gorev gözlerini Moses'a dikti. Bana öyle geldi.
Sokaktaki o iki adam neredeler şimdi?
Gittiler. Bir daha da görmedim.
Ama zararsız da olabilirler değil mi?
Tabii ama ben riske girmek istemem.
Chesapeake'den çıkarken seni izleyen oldu mu? Diye sordu Gorev Carla'ya.
Hayır, kimseyi görmedim, dikkat ettim.
Raşit hala kuşkuluydu. Pencerenin yanında durmuş, taksiyi gözetleyen Abdullah'a bakarken yüzünden ter boşanıyordu.
Ne oluyor?
Hiç, taksi hala bekliyor.
Raşit Carla'ya döndü. Neden bekliyor?
Elimde sadece bir yüzük vardı. O da bozamadı. Ona vermek için 10 dolar lazım.
Ona nereden bindin? Sokaktan mı, duraktan mı?
Sokaktan.
Raşit düşündü.
Seni kimsenin izlemediğinden de eminsin, değil mi?
Sana söyledim. Sözü nereye getirmek istiyorsun Raşit?
Raşit cevap vermedi. Pencereye yaklaştı. Dışarıda bekleyen taksiyle şoförüne baktı. Sonra boş sokağı araştırdı. Gorev de peşinden gelip aynı şeyi yaptı.
Bana kalırsa aşırı tepki gösteriyorsun Raşit. Bu anlaşılır bir şey. Hepimiz sinirliyiz. Bırak Carla şoförün parasını ödeyip bu işi kapatsın. Eğer daha fazla bekletilirse kuşkulanmaya başlar. İşte o zaman başımıza dert açılır.
Raşit yüzündeki teri sildi. Bir an için tereddüt etti, düşündü. Sonra Moses'a bakıp başını salladı.
Kıza para ver.
Moses cüzdanını çıkardı, 10 dolarlık bir banknot uzattı. Carla parayı aldı, koridora doğru yürüdü. Ama birden Raşit uzanıp kolunu tuttu.
Bekle.
Ama şoförün parasını ödemeliyim.
Hayır, Moses verir.
54. ayrımın sonu. Sayfa 649. Devamı 55. ayrımda.